5. ayrım. Osmanlı'ya kadar neler oldu? Kutalmışoğlu Süleyman ve ağabeyi Mansur, İznik ve havalisinde sağladıkları egemenliği çok kısa sürede Konya, Kayseri ve Aksaray'a kadar ilerletmiş, 1075'te İznik'i fethederek Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuşlardı. Anadolu'nun ortası ve doğusu, çoğu zaman birbirleriyle savaşan, bazen Bizans'a ve Haçlılara karşı işbirliği yapabilen Selçuklular, Sivas, Amasya, Ankara, Danişmentliler, Erzincan, Divriği, Karahisar, Mengücekler, Erzurum, Kars, Saltuklular, Harput, Urfa, Malatya, Mardin, Artuklular, Maraş, Adana, Emir Çavlı, Diyarbakır, Siirt, Emir İnal, Ahlat yöresi, Ahlat Şahlar, Bitlis civarı, Dilmaçoğulları ve Rum hududuna yakın yerler, Çavuldur Bey'e bağlı güçler tarafından Türkleştiriliyordu. Selçuklular dışındaki beyliklerin ellerinde bulunan şehirler ve bölgelerde kısa zaman sonra onların denetimine girecekti. Bu beyliklerin sayısı 19'u buluyor, bazıları zaman içinde kaybolup diğerlerine tabi oluyordu. Turan, 1998. Ülken, 2006. Sayfa 131-136. Yinanç, 1944. Sayfa 132-134. Açıklama notunu okuyorum. Tam bu noktada Anadolu'nun Türkleşmesi konusunda sık görülen bir bilgi hatasını düzeltmek gerekir. Bu tarihsel bilgi hatası, Anadolu'nun Türkleşmesinin Malazgirt Savaşı sonrası olması nedeniyle Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'a ve oğlu Melikşah'a bağlanmasıdır. Oysa başlangıçta Alparslan tarafından Anadolu fethine memur edilen kimseler ve onlara verilen topraklar varsa da, Anadolu'da kurulan bu Türk devletçikleri Büyük Selçuklulara bağlı değil, onlara rağmen ortaya çıkmıştır. Daha Alparslan'ın ölümünden itibaren Anadolu, Büyük Selçukluların kontrolünden çıkarak Kutalmışoğulları idaresine geçmiş, Anadolu Türk devletleri arasındaki mücadele Anadolu Selçuklularının diğerlerini sırasıyla ortadan kaldırmasına kadar devam etmiş, Türk tarihinin temel dinamiklerinden biri olan kardeş kavgası Anadolu'nun Türkleşmesi süreci boyunca da devam etmiş. Ancak 16. yüzyılda Çaldıran Savaşı'ndan sonra Anadolu Birliği sağlanabilmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız Turan, 1971-1998. Zaten Faruk Sümer'e göre de 1950 sayfa 510, Türkmenler il ve ulus adı altında muhtelif gruplara ayrılmışlardır. Bunlardan bazıları Osmanlı Devleti tarafından bağımsızlıklarına son verilen eski siyasi toplulukların, beyliklerin kalıntıları olup onların adıyla anılmaktadır. Açıklama notu bitti. Bizans'ın iç çekişmeler yüzünden askeri gücünün zayıflaması, Anadolu'da Rumlar ve Ermeniler arasındaki şiddetli husumet, yerleşik ahalinin Türklere karşı direnmede istekli olmayışı, beylerin işini kolaylaştırıyordu. İmparator Mihail'in Akıncı Türkmenlere karşı koymak bir yana, Anadolu'daki Rum ahaliyi eşkıyalarıyla birlikte Balkanlara nakletmesi de, Gündüz 2007 sayfa 16, bir başka kolaylaştırıcı etkendi. Ancak beylerin mücadelesi dış düşmanın alt edilmesiyle bitmiyor, bu kez beylikler birbirlerine üstünlük sağlamak için savaşmaya başlıyorlardı. Polat, 2004, sayfa 72-73. İzmir ve civarında hemen 1071 sonrası Çaka Bey'le başlayan Türk varlığı, 1176'da Mirya Kefalon'da 1. Manuel Komnenos'a karşı elde edilen Selçuklu zaferiyle pekişirken, artık Gediz, Menderes ve Sakarya civarındaki tüm topraklar göçebelerin yaylak ve kışlakları olmuştu. Doğu ve İç Anadolu'dan sonra Ege'de göçebeler tarafından doldurulmuştu. Hatta coğrafya koşulları Türkmenlere daha çok batı yönünde yayılmak için geniş olanaklar tanıyordu. Yunan bir yazarın söylediği gibi, yeşil otlaklar nedeniyle bütün ırk Roma sınırlarını işgal etmişti. Büyük Türkmen göçünden hemen sonra başlayan Haçlı seferleri, Türkmenleri kısa sürede olsa sadece Batı Anadolu'dan çıkarabildi. Ama bu sırada Orta ve Doğu Anadolu'da Türk nüfusu artmaya devam etti ve bu bölgeler Haçlılara karşı savaşın üssü durumuna geldi. Gündüz, 2007, sayfa 17. 1190'daki 3. Haçlı Seferi'nden hemen önce 1182'de Bizans'ın iç karışıklıkları nedeniyle Türkler Kütahya, Uluborlu ve Antakya yolu üzerindeki birçok yeri ele geçirmişlerdi. Ayönü 2002 sayfa 606. Mercil 2002 sayfa 512. İlk kez 1118 yılında Selçuklu göçerlerinin eline geçmesine rağmen bir yıl sonra Bizanslıların geri aldığı uzun mücadeleler sonucunda ancak 1207'de Türkler tarafından fethedilen Denizli, o sıralarda Bizans'ın elinde kalmıştı ama çevresi tamamen Türklerle çevriliydi. Öyle ki Arap coğrafyacısı İbn-i Said, Uç denilen Denizli ve havalisinde 200 bin Türkmen çadırı olduğunu yazıyordu. Gökçe, 2000, sayfa 158. Yazıcı, 2008, sayfa 156. Türkmenler 1300 yılına değin Ege kıyılarındaki tüm batı eyaletlerini almışlardı. Ta ki 1402'de Timur tarafından fethedilebilen İzmir hariç olmak üzere. Zaten 1200'den beri Türkler Rodos adasının karşısındaki kıyılara kadar uzanmışlardı. Bu erken ve hızlı Türk yerleşimi nedeniyle olsa gerek, Batı Anadolu Osmanlı dönemi kayıtlarında açıkça gösterilebildiği gibi gayrimüslim nüfusun en az bulunduğu bölge olmuştur. Gökçe 2000, sayfa 102, sayfa 158. Turan, 1971, sayfa 505-518. 1190-1200 arasında Türkmenler Devrek, Gerede, Bolu ve Samsun'u, 1205-1221 arasında ise Sinop, Isparta, Antalya, Akşehir ve Alanya'yı ele geçireceklerdi. Göçebeler şehirleri kuşatıyor, şehir halkını teslim olmaya zorluyorlardı. Halk teslim olmazsa çeşitli biçimlerde ve yağmalarla zaman içinde şehrin direncini kırıyorlardı. Göçebeler yağma peşindeydiler. Ama bunun Bizanslıların sandığı gibi dinle ya da siyasi düşmanlıkla bir alakası yoktu. Yağmacılık göçebe hayatının doğal bileşeniydi. Tahıl, imalat, beceri gerektiren zanaatlar göçebelerin kendi başlarına yapabilecekleri işler değildi. Yağma onlar için zorunlu gereksinimleri ya da arzulanan malları karşılamanın olağan ve masrafsız yoluydu. Lindner, 2000, sayfa 35. Göçebeler arasında karşılıklı güç mücadelesi sürerken bir yandan da kaçınılmaz olarak ilişkiler, ittifaklar ortaya çıkıyor, birlikte acılar ve mutluluklar yaşanıyordu. Direnmeyi bırakan yerleşikler teslim olmanın ardından Türkmen beylerinin gözdesi haline geliyorlardı. Aslında savaşı kaybetmeyip kazandıklarını anlayamayan yerli ahali, Türkmen beylerinin teveccühlerine mazhar olmalarını onların merhametine bağlıyorlardı. Polat, 2004, sayfa 197. Adeta ikinci bir Malazgirt diyebileceğimiz ikinci Kılıç Arslan'ın Bizanslılar karşısındaki 1176 Myriokephalon zaferi, sadece Anadolu'nun Türkleşmesi açısından değil, yerleşik yaşama geçiş tercihinin uygulanması nedeniyle de dönüm noktası niteliğindeydi. Bu tarihe kadar göçebe nüfusunun kesafeti merkezin çıkarlarıyla örtüşürken 1176'dan sonra merkez başta ekonomik nedenler olmak üzere çeşitli sebeplerle tercihini yerleşik yaşamdan yana koymuştu. Sultanlığa dönüşmeye başlayan Selçuklu Birliği'nde artık göçebeler yerleştirilmeye çalışılıyor, İtaat edenler kendi hallerinde bırakılıp orduda istihdam edilirken, itaat etmeyenler uçlara sevk ediliyordu. Polat, 2004, sayfa 185-186. Aslında Selçuklu Sultanı'nın adeta karıncalar ve çekirgeler gibi, Turan, 1980, sayfa 303. Kalabalık yığınlar oluşturan Türkmenleri uçlara sevk etmekten başka çaresi de yoktu. Bilhassa Melikşah'ın cülusunu, 1072, takiben Anadolu'nun doğudan gelen ve çoğunluğu Oğuz olan Türk kitleleri tarafından iskanı sürüyordu. Süleyman Şah, Orta Anadolu steplerine Türk kabilelerini yerleştiriyor, göçebeleri toprağa bağlamak, karışıklıkları önlemek, toplumsal ve ekonomik bir düzen oluşturabilmek amacıyla aşiretleri parçalayarak askeri iktalar tesis ediyordu. Anadolu'nun kuzey taraflarına Bozok, Kayı, Bayat, Alkaevli, Karaevli, Yazır, Döger, Dodurga, Yapırlı, Avşar, Kızık, Beydili, Karkın. güney taraflarına 3 ok, bayındır, peçenek, çavuldur, çepni, salur, eymur, alayuntlu, yüreğir, bidir, böğdüz, yıva, kınık. Boyları yerleştirildi. Ülken, 2006, sayfa 143. Togan, 1981, sayfa 227. Bu yerleştirmelerde Oğuz aşiretlerini parçalama siyaseti de güdüldü. Göçebelerden başka Batı Türkistan'da ziraatle uğraşan köylü ve kasabalı halk da Anadolu'ya eski Orta Asya ziraat kültürünü getirerek Orta Asya'daki köy ve kasaba adlarını verdikleri yerleşimler kurdu. Bugün Anadolu'da Türklerin kurdukları köyceğiz, köy ve kasaba adları hala kullanılmaktadır. Dipnot açıklamasını okuyorum. Toplumların yeni yerleşim yerlerine önceden yaşadıkları yerlerin adlarını vermeleri tarihçilerin bildiği bir husustur. Bunun psikolojik dinamikleri arasında yeni yerleşim yerine uyum çabasını hızlandırmak ve bir an önce alışmak önemli bir yer tutar. Bu sayede yeni yere aidiyet kolaylaşır. Ayrıca köken arayışının ve soysop meşruluğu sağlamanın etkisini de hesaba katmak gerekir. Toplumsal bilincin, toplumsal kimliğin oluşturulmasında büyük bir öneme sahip olan ortak bir toplumsal bellekte ortak kökene işaret eden yer adlarından vazgeçilemez. Bu nedenle Türkler de Anadolu'yu yurtlaştırırken eski yerleşimlerin eski adlarına hiç dokunmadıkları halde küçük yerleşimlere, coğrafi mekanlara, hatta tepelere, derelere, taşlara Orta Asya'dan bildikleri adları vermişlerdir. Bu adlar genellikle Türk kabile ve şahsiyetlerinin isimleridir. Yer adları türkülere, ağıtlara, halk şiirlerine de bu nedenle yerleşmiştir. Baykara, 2003, sayfa 193. 2000, Göka, 2006, sayfa 177-180. Işıkan, 2008, sayfa 149. Togan, 1969, sayfa 63-64. Not açıklaması bitti. İkinci Kılıç Arslan'ın ölümünden 1192. Önce 1186'da ülkeyi oğulları arasında paylaştırma girişiminin anlatıldığı belgeden o zamana kadar Selçukluların Konya, Tokat, Niksar, Kayseri, Sivas, Aksaray, Malatya, Niğde, Ankara, Uluborlu, Ereğli, Amasya'da şehir yerleşimlerini ele geçirdiklerini anlayabiliyoruz. Bazen Beyşehir gibi yeni şehirler kurulmuş olsa da kimi zamanda Mardin, Kızıltepe, Koçhisar örneğinde olduğu gibi önceden pazar yeri iken sonradan kent haline gelen yerler varsa bunların sayısı çok azdı. Tüm bu şehirlerin ve bunlardan sonra Selçuklu idaresine katılacak diğer şehirlerin hemen hepsi eski Hristiyan kentleriydi. Buraların halkı İslamiyet'i kabul ederek Türkleşmiş yerli muhtedilerle egemen Türklerden, dinlerini muhafaza eden Rum ve Ermenilerden ve başka çeşitli öğelerden oluşmuştu. Ama bu değişik öğelerin yüzyıllar alan Türkleştirilmesini fazlaca abartmamak gerekir. Zira doğudan batıya doğru olan Türk göçleri Anadolu'ya yüzyıllarca sel gibi akmıştır. Oğuz, 1997, Cilt 2, sayfa 228-229. Artuk oğullarının başkenti Diyarbakır ya da Amit'te Roma İmparatorluğu'nun bir sınır şehriydi. Türkler gelip buraya yerleşmiş, kalan Oros'un adının Alaaddin Keykubat'tan esinlenerek Alaiye, Alanya yapılması gibi istisnalar dışında çoğunlukla adlarını bile değiştirmeye gerek görmemişlerdi. Dipnot açıklama notunu okuyorum. Şehir adlarında her ne kadar Türkçe olmayan eski isimleri kullanmak sürdürülmüşse de enteresan bir biçimde köy, dağ, ova, göl gibi alanlara Türkçe isimler verildi. Gündüz, 2007, sayfa 21. Karpuz, Kurgun, 2003. Not açıklaması bitti. Bazen Ladik diye bilinen Leodikadya'nın yerine o zamanlar Tunguzu diye bilinen Denizli'nin yıkılan Dorlayon kentinin 2 kilometre güneyine eski şehrin kurulması gibi eski kentlerin çok yakınlarına yenilerini kurdukları da oluyordu. Denizli daha sonradan 1215'te yine bir Grek yerleşimi olan Honaz ile birleştirilecekti. Kahen, 1994, sayfa 191-192, sayfa 242. Giderek Anadolu'daki kentler Türk-İslam kenti hüviyeti kazandılar. Cami, pazar, hamam üçgeninde gelişen İslam kentlerindeki özellikleri büyük ölçüde taşımaya başladılar. Bu özellikleri İçkale, Şehristan ve Rabat etrafında teşekkül etmiş Orta Asya Türk kent geleneği de başarılı biçimde eklemleniyordu. Sonuçta geometriden uzak, organik bir gelişme gösteren mahalleler tarzında büyüyen yepyeni bir kent görünümü ortaya çıkıyordu. Birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içindeki kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yer olan mahalle ve mahallelilik, yeni Anadolu kentlerinin en tipik özelliğiydi. Gökçe, 2000, sayfa 61-64, sayfa 71. Ödekan, 2005, sayfa 374-375. 12 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türk-İslam şehri tartışmasına ikinci bölümde tekrar dönecek, 26 nolu dipnotta konuyu kısaca ele alacağız. Selçuklular döneminde Anadolu'daki Türk yerleşiminin izlediği çizgiyi, köy ve şehir hayatı ve bunların Orta Asya'daki kökenleri hakkındaki bilgileri daha ayrıntılı biçimde görmek için bakınız. Baykara, 2004, Kuban, 1968, Tuncel, 1980, Turan, 1971. Not açıklaması bitti. Selçuklu Sultanı Sancar'ın 1141 yılında Kara Hitaylara karşı Katvan'da yapılan muharebede yenilmesinin ardından Türkistan, Kara Hitayların eline geçmiş, buradaki yerleşik ve göçebe Oğuz Türkleri, Horasan, Afganistan, İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu'ya doğru dağılmışlardır. 1173'te Harzemşahlardan Sultan Şah'ın Oğuzların yoğun olarak yaşadığı Serah'ı ele geçirmesi üzerine bu bölgede yaşayan büyük bir Türkmen kitlesi 1185 yılında Güneydoğu Anadolu'ya yerleşmişti. Bunlar genellikle Musul, Rakka ve Urfa dolaylarında kışlamaktaydılar. Türk boylarının Asya içlerinden Anadolu'ya ve diğer İslam ülkelerine doğru akın etmelerinin bir nedeni de Moğol istilalarıdır. 1230'larda Maverraü'n-Nehir, Horasan ve Azerbaycan'da yaşayan Türkmenler Moğol istilasının önünden kaçarak Anadolu'ya geldiler. Sümer, 1999, sayfa 130, sayfa 162. Turan, 1971, sayfa 8. Turan, 1980, sayfa 303-305. Moğolların önünden binlerce göçebe sürüleriyle birlikte Anadolu platosunu doldurmaya başladı. Moğol istilası sırasında Türkistan'ın geniş ölçüde tahribata uğraması, oralardaki yerleşik unsurların da Anadolu'ya gelmesine yol açtı. Ama bu yerleşik unsurlar gelen Türk boylarının hakim grupları değildi. Yeni göç dalgasıyla yerleşik Türklerin yanı sıra Oğuz olmayan Karluk, Halaç, Kıpçak gibi diğer Türk kavimleri de Anadolu'ya doldu. Anadolu'nun demografik, toponomik ve kültürel yapısında hızlı değişimler baş gösterdi. Ancak bu değişimin ana unsuru her zaman Oğuzlar olmayı sürdürdü. Şahin, 2006, sayfa 58. 1231'de Moğolların önünden kaçan ve birçok yeni göçebeyi beraberinde getiren Celaleddin Harzemşah'ın Yassı Çimen'de yenilmesinden sonra ise Doğu Anadolu büyük ölçüde Selçuklu egemenliğine girecekti. Harzemlilerin sayısı hiç de az değildi. Öyle ki Kekubat'ın Selçuklu topraklarına kattığı Erzurum, vatansız kalan bu Harzemlilere bırakılmış, Erzincan, Amasya, Larende, Niğde, İkta olarak verilmişti. Kahen, 1994, sayfa 117, sayfa 127, sayfa 129-139, sayfa 223-245, sayfa 300-301. 13 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Bu suretle Harzemliler Anadolu'nun değişik yerlerine dağıtılmış oldular. Ancak tarihi kaynaklar 1245 yılında Harzemlilerin Himş civarında büyük bir yenilgiye uğratıldıklarını ve bunun ardından Anadolu'dan kaçmaya başladıklarını kaydetmektedir. bu kaçış hareketine katılmayan Harzemli aşiretlerin Horzumlu adı altında Anadolu'da yaşamaya devam ettikleri belirtilmektedir. Yazıcı, 2008, sayfa 163. Dipnot açıklaması bitti. Moğol istilası hem Horasan ve Azerbaycan'dan Anadolu'ya büyük bir göç dalgası getirdi, hem de Anadolu'daki Türkmenlerin yerlerinden oynamasına neden oldu. Malatya civarında bulunan Germiyanoğulları daha batıya gitmek durumunda kalmışlardı. Eleşkirt çevresi Türkmenleri Ahlat'a doğru çekilirken, İspir, Bayburt ve Pasinler'deki Türkmenler Erzincan, Sinop ve Ayıntap'a doğru yayıldılar. Turan, 1980, sayfa 303, 1998, sayfa 42. Moğolların tazikinden dehşet ve korku içinde kaçan Türkmenler, Rumlara karşı aslan kesiliyor, Kastamonu ve Çankırı'dan Bizans sınırlarına giriyorlardı. Rumlar da Türklerin önünden kaçıp İzmit'e veya Boğaz'ın öte yakasına çekiliyorlardı. Bu öyle bir yer değiştirmeydi ki, hücrelerine çekilmiş rahipler bile yerlerini terk etmişlerdi. Bazen de Türkmenler ile Rumlar aralarında anlaşma yapıyor, Türkmenler Rum beldelerine yerleşiyordu. Gündüz, 2007, sayfa 20-21.